Kahvesi FM Haber.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bir haftayı tamamladık, biraz sıkıntılı tamamladık. Dün gece Bodrum'da Gökova Körfezi'nin Bodrum açıklarında bir deprem meydana geldi. 1.31 civarlarında Kandilli Rasathanesi'ne göre 6.6 büyüklüğünde. Hakikaten büyük geçmiş olsun dileyerek başlayalım yayınımıza. Önümüzdeki dakikalarda dünyanın dört bir yanından önce haberlere yer vereceğiz. Türkiye'de ki Amerikan Büyükelçisi değişiyor. Türkiye-Almanya ilişkileri ki programın ikinci yarısında ona bakacağız. Çünkü Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıkladığı Türkiye'ye yönelik yatırımların kısıtlanması, turistlerin bir şekilde gelmemesinin sağlanması, insan hakları savunucuları tutuklanmıştı ve bunlar arasında Alman vatandaşı da var. Bu yüzden Türkiye, Almanya ilişkileri son dönemde İncirlik ve Konya NATO bağlamında iyice gerilmişti. Demokrasi çerçevesi de artık açığa çıkıyor ve bu ne manaya geliyor? Biraz buna bakmaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında Köln'e bağlanacağız. Yücel Özdemir'le konuşacağız. Evrensel Gazete temsilcisi ve yazarı, Türkiye-Almanya ilişkilerini yakından takip eden bir isim kendisi. Önce dünya haberleriyle başlayalım. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinden ve rsfm.com.tr'den, pop-up üzerinden, internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Türkiye-Avrupa ilişkileri, Almanya ilişkileri özelinde başlayalım. Avrupa Komisyonu Sözcüsü'nden Türkiye'ye çağrı geldi. Margaritis Şinas'tan muhalefet üyeleri, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin tutuklanmasının endişe verici olduğunu söyledi ve derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. 6 insan hakları savunucusu, aralarında Almanya vatandaşı aktivist Peter Stöttner'in de bulunduğu isimler tutuklanmıştı ve diplomatik kriz keskinleşmişti. Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı, sabırlarının taştığını söylemişti. Alman şirketlerine Türkiye'de yatırım garantisi kredilerinin verilmemesinden, seyahat edecek vatandaşlara vatandaşlara yönelik seyahat uyarısı ve ayrıca Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmemesi gibi bir takım önlemler alacaklarını dile getirmişti ki Almanya'da politikacılar muhalefet ve iktidar cephesinde bu konuda bir uzlaşma olduğu belirtiliyor. Avrupa Konseyi'nden de açıklama geldi. Thorbjørn Jagland, Başbakan Binali Yıldırım'la telefon görüşmesi yaptı ve insan hakları savunucularının cezaevlerinde tutulmasından endişe duyduklarını aktardı. Aynı zamanda açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın durumundan duyduğu derin endişeyi de ilettiği belirtiliyor Jagland'ın. İdil Eser, Türkiye Şubesi Direktörü Af Örgütü'nün tutuklananlar arasındaydı ve keyfi uygulamalar yapılmamasını istediği belirtiliyor Avrupalı yetkililerin. Almanya cephesinde dün Sigmar Gabriel'in açıklamalarına Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de tuz biber diyelim, Türkiye'ye yönelik Schäuble Doğu Almanya benzetmesi yaptı. Bild gazetesine konuşmuş. Bana bu olanlar Doğu Almanya'da yaşananları hatırlatıyor. Herkes bilirdi ki başınıza bir şey gelirse size yardım edecek kimse olmaz. Türkiye oyun oynamayı sürdürürse Almanlara, Türkiye'ye giderseniz kendiniz sorumlu olursunuz, size hiçbir garanti veremeyiz demek mecburiyetinde kalırız ifadesini kullandı. Yine Almanya Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier'in açıklamaları var. Türkiye ile ilgili aldıkları önlemlerin kesinlikle gerekli olduğunu kendisi söyledi. Savunma projelerinin de bu bağlamda askıya alındığı, Türkiye'ye NATO müttefiki olarak yapılan silah ve mühimmat ihracatının şimdiye kadar normal şekilde devam etmesine karşın artık sekteye uğrayabileceği belirtildi. Böyle gelişmeler var Türkiye ve Almanya arasında. Tabii Türkiye bütün bunları yanıtsız bırakmış değil. Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Türkiye'nin tehditlere karşılık vereceği yolunda bir açıklama yaptı ve bunun Türkiye'de daha çok seçimler var Almanya'da. Eylül ayında seçimlere yönelik bir popülist hareket değerlendirmesi yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da dün parmak sallayıp bizi hizaya getirmeye çalışmayın ifadelerini kullanmış ve PKK ve Gülen hareketine yönelik Almanya'nın destek verdiğinden şikayetçi etmiş idi. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da haddini aşmakla suçladığını belirtelim Almanya'yı. Amerika-Türkiye ilişkilerinde de bir değişiklik olacak. Beyaz Saray, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye gönderdiği ve yeni büyükelçi atamalarını içeren listeye ilişkin bir açıklama yaptı. Ve burada halen Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten John Bass'ın Kabil Büyükelçine aday gösterildiği yer aldı. Yani Amerikalılar Türkiye Büyükelçisini değiştiriyorlar. Çok deneyimli bir isimdi. 8 Ekim 2014'te yemin ederek görevine başlamıştı. John Bass daha önce Tiflis Büyükelçiliği yapmıştı. Ayrıca 2004-2005 yıllarında Amerikan Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin Avrupa ve Avrasya konularında özel danışmanlığını yürütmüştü kendisi. Evet, biraz da Suriye sahasına bakalım. İdlib'de Ahrar-ı Şam ve Nusra cephesinin öncülük ettiği heyet Tahrir Şam arasında şiddetli çatışma haberleri veriyorum iki gündür size. Sivillerin bunun sonucunda tarandığı yolunda haberler geldi en son. İki taraftan çok sayıda militan ölmekle kalmamış. İdlib'in Cebel Zaviye, Dana, Serakip, Sermede, Hazarin ve Atarip bölgelerinde bu çatışmalarla birlikte aynı zamanda protesto gösterileri olduğu ve ateş açıldığı bunun sonucunda da 4 sivil öldüğü, 13 sivilin yaralandığı bilgileri geliyor. Karşılıklı suçlamalar var. Mutabakat kurmaya da çalışıyorlar ama Türkiye, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Cilvegözü sınır kapısını kapattı. En son gelen haber bu yönde. Suriye sahasından Rakka'nın 3'te 1'inin IŞİD'den kurtarıldığı ve Suriye Demokratik Güçleri'nin asli unsurunu Suriye Kürtlerinin oluşturduğu Amerikan destekli güçlerin 4 koldan ilerlediği haberleri var. Bunu aktaralım. Suriye ordusunun ise Rakka'daki 40 petrol kuyusunu ele geçirdiği bilgileri geliyor Suriye cephesinden. Irak'ta ise Irak cephesinde Musul operasyonunda 40 bin sivilin hayatını yitirdiği yolunda bir değerlendirme var. Independent gazetesinde yer alıyor. Kürdistan Bölgesel Yönetimi İstihbaratı'nın verdiği bilgiler bunlar. Hava saldırıları hem IŞİD'in hem de Irak ordusunun saldırılarındaki sonuç bu. Musullara ait pek çok cesedin hala yıkıntılar altında olduğu belirtiliyor. 862 bin bu zaman zarfında kenti terk eden insanların sayısı da böyle veriliyor. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Başbakan Nuri El Maliki'den çok dikkat çekici bir çıkış var bugün. Türkiye'ye yönelik bir çıkış. Türkiye'nin Musul başta olmak üzere Irak'ın bazı kentlerini kontrol etmek istediğini ama bu türden hırsların gerçekleştirecek güçte olmadığını söylemiş kendisi. Demiş ki Türkler Musul'u Türk kenti yapmaya çalışıyor. Bu hayaller, Türkiye'nin bu hırsları Musul dediklerinde aynı zamanda Erbil, Kerkük, Süleymaniye'de diyorlar bu hayalleri gerçekleştirmek için çok güçsüzler demiş. Maliki'nin Kürtlere yönelik de değerlendirmesi var ki referandum düzenleyebilirler ama bağımsız olamazlar. Zaten anayasa kabul edilirken Kürtler referandumda oy verdiler, kaderlerini belirlediler, Irak'ın federal bir devlet olduğuna karar verdiler demiş. Körfez krizinde bugün siber saldırılarla ilgili bir gelişme var. Önce Rusya'ya mal edilmişti ama daha sonra yapılan araştırmalar Doha'da bir basın toplantısıyla İçişleri Bakanlığı'nda açıklandı. Bütün her şeyin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri olduğu saptaması yapılmış. 23 Mayıs'ta Katar emirine atfen sahte ifadelerin yayınlanmasıyla başlamıştı Katar Haber Ajansı'nda. Bütün bu gelişmeler Şeyh Temime atfen Amerikan karşıtı ve İran'ı destekleyen Hizbullah ve Hamas'ı direniş örgütleri olarak nitelendiren bir açıklamaydı. Sonra gerçi bütün bu suçlamalara sahip çıktı Katar ve kriz tırmandı. Henüz yatışmış değil. Katar'dan talepler var. İran'la ilişkileri bitirmesi, Körfez işbirliği üyelerinin seviyesine çekmesi, Hamas'ı terör örgütü olarak görmesi vesaire. Ama henüz bir ilerleme sağlanamadı. İşte El Cezire'nin kapatılması şartından vazgeçildiğini aktarmıştım gelişmelerde size. Bu arada Kuveyt'in dün İran kararını aktarmıştım. 15 diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Körfez krizinde Katar arabuluculuk yapıyor. Şimdi de İran'ın kültür ateşeliği ve ofislerini kapatma kararı almışlar. El Abdali adlı bir örgütün Şii örgüt Hizbullah ile bağlantıları nedeniyle ve İran'la bağlantıları nedeniyle bu kararın alındığı söyleniyor. 48 saat içerisinde diplomatların sınır dışı edileceği, hükümetler arası komisyonların da askıya alınacağı bilgisi aktarıldı. Gelişmeler İran-Kuveyt ilişkileri iyice daha da gerilecek gibi gözüküyor. Suudi Arabistan'da ise Kral Salman bin Abdülaziz El Suud'un talimatıyla Prens Abdülaziz bin Musaid internette yayınlanan videoları yüzünden gözaltına alınmış. Evini yanında park eden bir kişiyi acımasızca döverken görülüyor burada. Ona yardımcı olduğu görülen kişiler de gözaltına alınmış. Bu da geçerli. Şeriat yasalarına uygun bir biçimde yargılanacakmış bu darp vakası. Videolardan birinde bu arada arka planda 18 adet viski şişesi de görülüyor ve sandalyede oturan bir başka kişi de tekme tokatlarla darp edilirken görülüyor. Hakikaten çok utanç verici manzaralar. İsrail ve Filistin'de de El-Aksa krizi derinleşiyor. Cuma namazı öncesi gerilim yüksek. 50 yaşından küçüklerin Mescid-i Aksa'ya girmeleri yasaklandı. İsrail polisi gün boyu aksaklıklara müdahale etme kararı alındı. Otobüslerle koştular Filistinliler ama pek çoğu giremedi. Yoğun kontrol noktaları kuruldu. 14 Temmuz'da patlak vermişti. İsrailler Mescid-i Aksa'nın içerisinde silah bulduklarını söylüyorlar imama ait. Ve çatışmalar yaşanmıştı geçen hafta. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahmut Abbas Filistin yönetimi lideriyle telefon görüşmesi yaptığını ve Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlama getirilmesini kabul etmeyecekleri kaygı verici olduğunu belirtti. Aynı zamanda İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'de de telefonla görüştüğü ve dini mekanların kutsiyetine, tarihi statüse saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlattığını belirtmek lazım. Tabii İsrail de Erdoğan'a terörizme kınayın çağrısı yaptı. Çünkü bu geçen haftaki terör saldırılarında iki İsrail polisi Mescid-i Aksa ile ilgili kriz patlak verirken iki İsrail polisi hayatını yitirmişti. Amerikalılar gerilim düşürülsün diye uğraşıyor. Türkiye'de böyle bir dengeleyici bir rol oynamaya çalışıyor ama Alperen Ocakları dün İstanbul'da dün gece Neve Shalom sinagogunun önünde ibadet özgürlüğünüzü engelleriz diye eylem yaptılar. Çok eleştirildi bu. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'ndan da tepki geldi. Korunma talep edildiği provokatif eylemlerin kınandığı vurgulandı. Rusya'da Putin'den açıklama var diyelim. Rusya'nın etnik grupları arasında uyumu korumaları gerektiğini söyledi. Etnik Gruplar Arası İlişkiler Konseyi'nin toplantısında konuşmuş Rusya Devlet Başkanı. Geleneklerine, ulusal kimlik ve geleneklerine dair çok hassas bir alan olduğunu, özenli ve akıllı hareket etmeleri gerektiğini, toplumlarında zaten bir uyum olduğunu söylemiş Putin. Hakikaten de Rusya'da 180 farklı milletten temsilcileri barındırıyor bu 2010'daki nüfus sayımı uyarınca. Yaklaşık %80'ini Rusya Federasyonu Ruslar oluşturuyor ama diğer milletler de Rusyalı olarak kabul ediliyorlar. Etnik İlişkiler Konseyi de önemli bir kuruluş. Evet, biraz Rusya-Amerika ilişkilerini update edelim. Donald Trump'ın Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği yolundaki soruşturmayı yürüten eski CIA Başkanı Robert Mueller'i görevden alma planları yaptığı Amerikan medyasında iddia ediliyor ama henüz bu konuda bir gelişme, bakalım nereye evrilecek. Mueller çok saygın bir isim olarak görülüyordu. Daha önce ortaya atılan iddialar hiçbir doğru düzgün kanıta dayanmıyor diye eleştiriliyordu. Şimdi böyle bir gelişme var. Diğer yandan ABD Adalet Bakanı Sessions'ın istifa etmesinin söz konusu olduğu iddiaları da vardı. Ama kendisi bunu yalanladı. Bu soruşturmalarda biraz arasına sınır koymuştu. Trump tarafından da eleştirilmişti kendisi. Rusya'dan bu konuda bir açıklama olduğunu belirtelim. Devlet Başkanlığı Özel Yetkili Temsilcisi Andrei Khrushchev'in açıklaması. Aslında bu meselenin ta Ocak 2017'de Trump göreve başlamadan önce Obama döneminde kapatıldığını söylemiş. Diplomatik kanallar yoluyla hackerlar ile ilgili bir soru önergesi Moskova'ya gönderilmiş ve buna yanıt verilmiş. Konu kapanmıştı deniliyor ama tabii kapanmış gözükmüyor. Putin'e yönelik Amerikan medyasında çok farklı bir üslup kullanılıyor. Çok üslup, saldırgan bir üslup. En son Time dergisi 31 Temmuz'da çıkacak yeni sayısının kapağına Rusya Devlet Başkanı'nın portresini koymuş ve çok sayıda gri ikonlar şeklinde yapılmış sosyal medyalı kullanıcıların hesaplarını sembolize edecek şekilde seçim planlarından bahsediliyor. Tam manasıyla bir cadı avı olarak Rusya meselesi Amerika'da ele alınıyor. Amerikalılar da Ruslar bizim siyasetimizi ele geçirdiler kaygılarını ayyuka çıkartmış vaziyetteler. Evet, Avrupa'dan biraz başlık verelim. Macaristan'da Sovyet sembollerini taşıyan elbiseye yasak getirmişler. Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Rus antrenörler Kızıl Yıldız, SSCB yazılı tişörtler giymişler ve bunlar zorla çıkartılmış. Sovyet yıldızı adeta faşist sembolleriyle eşdeğer tutulmuş Macaristan'da. Makedonya ise Yunanistan'ın isim önerisini reddetmiş. Öteden beri büyük bir krizdir. Makedon uygarlığını da sahiplenir Yunanlılar. Fyrom ismine kızgınlıkla tepki göstermiş Makedonya Dışişleri Bakanı. Bu ismi Star Trek filmindeki kurgusal evrende yaşayan insan benzeri yaratıkların adı olan Klingon'a benzettiğini söylemiş. Atina'nın yaptığı bir öneri tabii bu. Kısaltması da bu oluyor. AB üyeliğini de engelliyor Makedonya'nın bu isim değişikliği gitmesine, isim değişikliğine gitmesini isteyerek. Böyle de bir acayip durum var. Dün Kıbrıs Harekatı'nın, Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümüydü. Başbakan Binali Yıldırım adadaydı. Lefkoşa'da törende konuştu ve en son Kıbrıs Barış Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasını eleştirdi. Rum tarafının zamansız, tehlikeli, çözümsüzlüğü teşvik eden tek yanlı adımlar atmakla eleştirdi. İsviçre'deki çözüm masasının çökmesi hakikaten Doğu Akdeniz'de ayrıca enerji aramaları, enerji kaynağı aramaları nedeniyle yeni bir krizi tetikleyecek gibi gözüküyor Türkiye ile Yunanistan, Rum kesimi arasında. Asya Pasifik'te Çin'de 6 ayda 210 bin devlet memuru yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle ceza almış durumda. Yasa dışı eylemde bulundukları, disiplin kurallarını ihlal ettikleri söyleniyor. Parti tarafından ceza kesilmiş. Çok büyük bir sorun Çin'de bu başlık. Evet, Latin Amerika'da ise Venezuela'da genel grev ve protestolar var. Kurucu meclis seçimleri yaklaşıyor yeni anayasa yazılması için ve Amerikan destekli muhalifler buna karşı çıkıyorlar. En az 3 kişinin protesto ve çatışmalarda hayatını yitirdiği, 300'den fazla göstericinin de tutuklandığı yolunda bilgiler var. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe yapıldığı ve Chavista ve Bolivarcı Sosyalist Hareketi'nin dizginlenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Brezilya'da da geçen sene Dilma Rousseff kadın lider bir parlamento darbesiyle adeta bütçe açığını yamamak gibi ithamlardan, yolsuzluk gibi sunularak azledilmişti. 2018 seçimlerinde efsanevi lider Lula da Silva seçimlerde yarışacaktı ve kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. O da yolsuzluktan 9,5 yıl hapse mahkum edilmişti, aktarmıştım size. Şimdi mal varlığına Brezilya'da yüksek mahkeme tarafından el konulmuş. 4 bankada toplam 190 bin doları varmış, doldurulmuş. São Paulo de Campo şehrinde 3 dairesi, bir arsası, 2 arabasına da el konulmasına karar verilmiş. Son olarak Salvador Dali, dünyaca ünlü sürrealist İspanyol ressam, mezarı Dali'nin kızı olduğu iddiasıyla başvuran mahkemede davayı kazanınca Maria Pilar Abel, bu şahıs, açılmış. 28 yıl sonra açılacak olan mezardan DNA örnekleri alınacak ve incelenecekmiş. Gerçek mi çıkacak? Bakılacak. Abdel 2015 senesinde Dali'nin evlilik dışı doğan kızı olduğu iddiasıyla miras hakkı için mahkemeye başvurmuştu. Efendim, ilk yarıyı böyle tamamlayalım. Sena Şener'den Solid Ground'u dinleyelim. Az sonra Yücel Özdemir'le birlikte Türkiye-Almanya ilişkilerindeki krizi konuşacağız. Bizden ayrılmayın. She has your hand and you are my everything. The silent burden will be my tragedy. But your eyes say it all when she lays you down. But your eyes say it all when she lays you down. I'll keep it close while I am under it. Your
dry every tear before you this comfort. When my eyes say it all, when she lies you down, and my eyes say it all, when she lies you down.
Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Yücel Özdemir var. Köln'den Evrensel Gazetesi temsilcisi, Türkiye-Almanya ilişkilerini yakından takip eden gazeteci. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkürler.
Yücel Bey, gerçekten ilişkiler çok sıkıntılı bir hal aldı. Almanya'dan gelen açıklamaların ardından özellikle Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den dün çok sert açıklamalar geldi. Görülmemiş türde açıklamalar geldi. Gerçi Türkiye-Almanya ilişkileri bir süredir epey sıkıntılı ve nane molla bir hal almıştı. Ancak sığınmacı anlaşmasıydı işte. Avrupa Birliği süreci rafa kaldırılmış gözükse bile bir takım ilişkileri sürdürme gayretleri eksik değildi. Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ise bütün işler değişti, boyutlar değişti. Büyükada olayı en son Alman vatandaşının da bulunduğu insan hakları savunucularının tutuklanmasıyla ipler kopma noktasına geldi. Almanya'nın açıklaması çok sert görünüyor. Sigmar Gabriel'in Alman yatırımlarını durdurma, turistlerin gelmesini güvenlik gerekçesiyle önleme, seyahat uyarısı, gümrük birliğinin güncellenmesini ele almama gibi çıkışları var. Bunlar ne anlama geliyor? Almanya artık politikasını mı değiştiriyor? Böyle deniliyor. Sabrının sonuna gelindi deniliyor. Hakikaten öyle mi?
Bir bakıma öyle. Evet, Almanya'nın sabrı taşmış durumda. Çünkü aslında bugüne kadar sürekli Türkiye'nin, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu hamlelere, Nazi benzetmelerine, burada oradaki söylemlere karşı hep alttan almaya çalıştılar. Mümkün olduğu kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin fazla gerilmemesini istediler. Bunu daha çok İncirlik krizinde de görebiliriz. Çünkü İncirlik için aslında Almanya geniş uzun vadeli bir plan yapmıştı ve İncirlik'te kalıcı olmak için hareket etmişti. 56 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı ve Türkiye bu konuda söz de vermişti. Sonra Ermeni soykırım yasa tasarısı biliyorsunuz geçen yıl mecliste kabul edildikten sonra Alman milletvekillerinin İncil'e gitmesi Türkiye tarafından durduruldu. Sonra pazarlıklar yapıldı, tekrar bu aşıldı. Ama bir geçici bir aşılma olduğu görüldü ve bu tekrardan en son darbe nedeniyle Avrupa'ya gelen, Almanya'ya gelen darbecilerin iade edilmemesinin gerekçe göre Türkiye İncirlik krizi vesilesi Almanya'ya Türkiye konuşlanmış askerlerini geri çekmek zorunda kaldı. Bu aslında önemli bir kırılma noktası çünkü büyük bir darbeydi Almanya'nın planlarına yönelik ve buna karşı ne yapılabilir? Yani Türkiye'nin bu kadar restleşmeleri konusunda ne yapılabilir derken çeşitli arayışlar vardı ama bunun üstüne tabii ki insan hakları ihlalleri, Deniz Yücel'in tutuklanması, Deniz Yücel'e yapılan muamele de aslında epey bir Almanya'da tartışma yarattı. Hükümet düzeyinde açıklamalar yaptı ama o da yetmedi. Dediğiniz gibi Peter Stoyder'in de tutuklanması çünkü akıl almaz bir şey. Tamamen insan hakları alanında faaliyet yürütmüş bir insan hakları savunucusunu Sudan gerekçeli tutuklanması tabii ki Almanya'da uzun süreden beri yükselen ne yapılabilir? Türkiye'nin bu girişimlerine karşı sorusuna yanıt dediğiniz gibi dün verildi ve burada da şu andaki kesin hatlar koparılmış değil hala ya da kesin neler yapılabileceği Türkiye'nin bu konularda geri adım attırılması konusunda netleşmiş bazı noktalar yok ama önemli iki tane nokta var tabii ki Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımlarını devlet güvencesi gözden geçirilecek ve artık herkese bu verilmeyecek ve diğer önemli bir nokta tabii ki Türkiye turizmine darbe yani Almanya'dan Türkiye'ye gidecek her yurttaşın sorumluluğunu kendisini bilmesi lazım. Bu aslında açıkçası Alman vatandaşlarına, Almanya'da yaşayanlara Türkiye'ye gitmeme çağrısı. Tam böyle ifade edilmese bile ama pratikteki uygulaması bu ve bu tabii ki etkili olacak. Şu anda zaten etkili olmuş 2 yıldan beridir. Almanya'dan Türkiye turizm için gidenlerin sayısında epey bir düşüş olmuş. 5 milyondan 1 milyona düşmüş ve bu önümüzdeki ay içerisinde de büyük ihtimalle düşecek ama toplamına çünkü biz bu hani krizi ilk yaşamıyoruz. Ta Mart 2013'ten bu yana bir Alman televizyonunda Türkiye'yi eleştiren, basın özgürlüğüne yapılan saldırıları eleştiren bir Türkiye eşliğinde Erdoğan diye bir türkü söylenmişti o zaman. Türkiye buna bu şaka ve espri üzerine yapılan bir Türkiye olağanüstü sert bir tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Bu böyle olunca arkasından biliyorsunuz Jan Böhmermann olayı geldi. O da aşağılayan yani küfür ve hakaretleri içeren bir türkü şiir okudu ve onun üzerinden de Cumhurbaşkanı hemen Alman mahkemelerine başvurdu, dava yaptı. Susturma bu yani sürecin background'una baktığımızda aslında uzun yıllardır Türkiye-Almanya ilişkilerine bakıyoruz. Ve bu tırmandırma siyasetinin daha çok Ankara'dan yapıldığı anlaşılıyor. Ankara'nın sürekli bir gerilim hattı izlemeye çalıştığı Almanya üzerinden yapıyor. Ben bunu sadece Almanya değil aslında Avrupa Birliği ile bir gerilim stratejisi izleniyor. Ama tabii ki Almanya'nın Avrupa Birliği üzerindeki egemenliği, Avrupa Birliği politikalarındaki belirleyiciliği unsuru doğal olarak Almanya ile bir böylesine bir çatışmayı göz almak gerekir. Yoksa Almanya değil de Belçika ya da başka küçük bir Avrupa ülkesiyle bu tartışma yapılmış olsaydı bu kadar gürültü kopmazdı. Çünkü etkili olmazdı ama şimdi Cumhurbaşkanı Avrupa'nın önemli bir ülkesi Almanya ile kafa kafaya gelip ona haddini bildirmenin siyasetini yapıyor. Bu tabii ki iç ve dış politikanın hesapları var bunda.
Peki ama şunu da sormak gerekiyor. Almanya Türkiye açısından çok önemli bir ülke. Yani herhalde Hollanda'nın tabii ki yatırımlarını nüfusa oranlayarak düşünürsek çok daha fazla ama siyasi, ekonomik, kültürel, ticari açıdan baktığımız zaman yani Batı'nın adeta Türkiye'den sorumlu ülkesi bile diyebiliriz Almanya için. O yüzden herhalde biraz ayırmak lazım diye düşünüyorum. Bir de geçmişte çok yakın bir işbirliği yok mu? Yani iki ülkenin istihbarat teşkilatları arasında baktığımız zaman 1980'lerde muhaliflerin izlenmesinden tutun şimdilerde radikal İslamcıların IŞİD vesilesiyle izlenmesine uzanan yakın bir işbirliği var. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in dile getirdiği sabır taşması var şimdi. Çok enteresan çünkü Af Örgütü'nün de mesela sınırların aşılması diye dile getirdiği vaka bu. Aslında 6 tane insan hakları savunucusunun tutuklanmasıyla gelinen yer. Peki neydi bu sınırlar? Neydi sabrın sınırları, taşan sınırlar? Çünkü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya Türkiye'yi çok rahatsız edecek bir takım adımlar da attı. Darbeci olduğu söylenen isimlere sığınma verilmesi. Tabii Almanya'nın kendi iç hukuki süreçleri, demokrasisinin kalitesi açısından bunlar söyleniyor olabilir ama aynı zamanda bunlar siyasi meselelerde ve Türkiye'ye karşı Ankara'da anlayışsız davranıldığı görüşü de hakim. Bunun altında yatan hakikatler yok mu sizce?
Şöyle, yani Türkiye'yi en çok bu konuda rahatsız eden nokta Almanya'nın, yani Berlin'in Türkiye'nin darbe konusundaki tezlerini olduğu gibi kabul etmemesi. Türkiye 15 Temmuz darbe girişimi konusunda kendi tezlerinin olduğu gibi kabul edilmesini ve ona göre davranılmasını istiyor. Almanya ise bunu kabul etmiyor. Alman Emniyet Teşkilatı, Haber Alma Teşkilatı BND'nin başkanı aslında söyledi. Bizim bu konuda, yani gerçekten bir darbe olduğu konusunda endişelerimiz var. Şimdi diğer bir konu ise Almanya elinde tahmin ediyorum epey bir bilgi var. Almanya iltica etmiş olan Türkiye dengelen askeri yöneticiler ve NATO'da görev yapmış olan askeri yöneticiler var. Yani NATO'daki Türk ordusunun en üst yöneticileri şu anda Almanya'da iltica talebinde bulunmuş ve bu tabii ki pek çok bilgiyi vermişlerdir ve Almanya aslında hani bunu ifade ederken Türkiye'de gerçek anlamda bir darbe olmadı ve bunun arkasında başka hesaplar olduğu konusunu söylerken başka dayanaklardan, başka bilgilerden, başka veriler var ve bunun üzerinden hareket ediyor. Bu da doğal olarak bu insanlara iltica hakkı verilmesi. Yani özellikle Türk ordusunda görev yapan kişilere iltica hakkının verilmesi Türkiye açısından önemli bardağı taşıran noktalardan bir tanesi oldu ama Alman iltica yasasına göre sığınma başvurusunda bulunanların siyasi olarak bulundukları, yaşadıkları ülkede takibat altına alınanların İltica hakkı verilmesi anayasayla güvence altına alınmış. Eğer Alman hükümeti bunu kabul etmezse ülke içerisinde büyük bir tepki var. Tepki olacağını biliyor. Çünkü en temel insan hakkının rafa kaldırılmasının kabul edilmeyeceği artık belli. Hükümet partileri olsun, muhalefet partileri bunu ifade ediyor. Diğer bir nokta tabii, yani aslında Türk-Alman ilişkileri Davutoğlu dönemine baktığımızda yeni bir revizyondan geçirme ve bu ilişkileri yakınlaştırma süreci üzerine girildi ve hatta Davutoğlu'yla dönemin Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier arasında hem Berlin'de hem İstanbul'da toplantılar yapıldı ve Türk-Alman ilişkilerinin 250. yılı dolayısıyla bu yakınlaşmayı hızlandırma, daha pekileştirme ve stratejik ortaklık olarak ifade edildi. Yani Davutoğlu dönemindeki bu ilişkilere verilen anlam Davutoğlu'nun gitmesinden sonra tamamen yok oldu ve Almanya aslında Türk dış politikasındaki rolü hani ortak hareket etmekten çok çatışma oldu. Halbuki her iki ülke, demin söylediniz, geçmişte ortak pek çok yönü var ve bu ortak noktalardan bir tanesi de bu ülkede 3 milyon Türkiye kökenli yurttaş yaşıyor. Yani Türkiye'den göç etmiş ama Türk vatandaşı, Alman vatandaşı, sürekli her iki ülke arasında bağ kuran, gidip gelen önemli bir kitle var ve bu önemli kitlede ilişkilerin yakınlaşmasında gösteriyor ama Türkiye baktık ki bu geçtiğimiz dönem içerisinde bu kitlenin, yani Türkiye kökenli göçmenlerin kimin kontrolünde olacağı konusunda da büyük bir tartışma çıktı her iki ülke arasında. Örneğin Diyanet İşleri Türkistan Birliği DİDİP'in üzerindeki tartışma, Türkiye'den gönderilen istihbarat elemanlarının burada muhaliflerin izlenmesi konusunda izlemiş oldukları politika, Almanya'nın bunları yakalaması ve iade edilmesi konusunda gündeme getirmesi bakıldı ki demek ki bir taraftan ortak noktalar var ama bir taraftan da her iki ülke arasında gerçekten de önemli çatışma noktalar var. Ama bu çatışma noktalarında Türkiye hep üste çıkma hareketi yaptı ve bütün bunu özellikle seçim dönemlerinde, referandum dönemlerinde gördük. İşte Almanya'yı nazilikle suçlama konusu da önemli bir tartışma oldu ve böylece Almanya bir şekilde bunun haddini bildirme hesabına gitti. Bunun tabii ki rakamlara baktığımızda Almanya eli epey güçlü Türkiye'ye göre. Ekonomik açıdan Türkiye ile dış ticareti en yüksek olan ülkelerden birisi. 6800 Türk firması, Alman firması şu anda Türkiye'de faaliyet yürütüyor ve Türkiye'nin Avrupa ile açılan ekonomik kapısında da çok büyük bir rol var Almanya'da. Şimdi bu dünkü kararda aslında Almanya uzun süredir Almanya'daki muhaliflerin, sendikaların, sol partinin, yeşillerin Erdoğan'a karşı etkili silah ekonomidir denildi. Yani sırf işte Deniz Yücel ya da Peter Schröder'in yakalanmasına siyasi olarak Türkiye'yi mahkum etmenin Erdoğan'a artık geri adım attırmayacağını hepsi biliyordu. Ekonomik yaptırımı yapılsın deniyor. Şimdi ekonomik yaptırımın biraz ucu gösterildi aslında. Çünkü bunda ayrıca terör listesine Almanya'nın büyük tekellerinin konulması var. Biliyorsunuz Siemens de dahil edildi bugün. Artı BASF ve Alman kimya tekeli ve Daimler tekeli. Her ne kadar Türkiye bunlar yok diyorsa da Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Ekonomi Bakanlığı açıklama yaptı. Bizim listemizde bu tekeller yok ama bu listenin Münih'teki NATO Güvenlik Konferansı'nda Türkiye tarafından Almanya'ya verildiği biliniyor. Ve bu bilgileri de zaten Alman istihbarat birimleri, güvenlik birimleri zaten basına veriyor. Yani şu anda bu konuda diyelim ki Alman Emniyet Teşkilatı BK, biz bu bilgileri yani vermedik ya da bu konudaki bilgiler yanlıştır demiyor. Yani bir yalanlama yapılmamış bu durumda. Demek ki Türkiye biraz da Alman şirketleri de hedefe koyarak kendi yelpazesini genişletmek üzere Almanya'ya karşı.
Peki Almanya'daki tartışmaları anlamak açısından soruyorum. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihi hakikaten çok eskilere uzanıyor. Aslında Almanlar tabii Amerikalıların üslubuyla tabii ki kıyaslanacak gibi değil ama bölgeyle ilişki kurarken daha serikalı bir tarzları var elbette ama Almanlar da Türkiye'deki siyasal İslamcılığa çok ciddi yatırımları var, Almanların da biliyoruz bunu. Bir yandan tabii Türkiye'ye ayrı cumhuriyet değerlerinden ötürü farklı muamele ediliyor ama öte yandan da Müslüman bir ülke Türkiye'nin olduğundan hareket edilerek de politikalar şekillendiriliyor, bunu da biliyoruz. Peki çoğu zaman diğer yandan Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'yi görmeyi pek de istemediklerini dile getirdiler. Hep bir şekilde Türkiye'nin AB üye olması konusunda biz sosyal demokratların daha aktif bir tutum takındığını gördük. Gerhard Schröder dönemini anımsarsak mesela. Ama Angela Merkel en başından Türkiye'nin üyeliğinden yana olmadığını işte imtiyazlı ortaklık vurgusuyla falan koymuştu. Tabii bunlar Almanya'nın Avrupa vizyonunu ifade eden şeyler. Ama bir yandan şimdi Türkiye'de Almanya içerisindeki tartışmalardan bizim gördüğümüz gibi gerçekten demokrasi güçlerini desteklemekte yetersiz kaldığı eleştirileri yükseliyor. Hatta bunun yerine Türkiye'de siyasal İslamcıları desteklemeyi tercih etmesinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalındığı saptamaları da yapılıyor. Bu tartışmaların açıkçası Almanya'yı götüreceği yeri de merak ediyoruz. Ciddi ciddi Türkiye'deki gelişmeler dert ediniliyor mu Almanya'da, yoksa tamamıyla çıkarlar temelinde mi ilişkiler ele alınmakta? Yani sığınmacı krizi vesilesiyle gördüğümüz üzere, yani ideolojik anlamda bir veçesi olan bir tartışma var mı, söz konusu mu Almanya'da? Özellikle IŞİD vakasını düşünürsek, siyasal İslamcılığın bu süreçte aktif hale gelmesi, uygulamaları, demokrasinin daha önce dile getirildiği gibi istenildiği zaman inilecek bir durak olarak ele alınması, bunlar yeterince anlaşılıyor mu Almanya'da? Hem de ileriye yönelik Türkiye ile ilişkileri nasıl etkiler?
Şöyle, yani aslında bugüne kadar ilişki biraz göz yumma hareketi şeklinde. Türkiye'deki siyasal İslam'ın gelişmesinde uzun süre biliyoruz destek de verildi Avrupa Birliği müzakereli sürecinde. Hatta bir çok uzağa gitmeyelim. 1 Kasım seçimlerinden önce Angela Merkel'in Türkiye'ye giderek sığınmacı anlaşmasını imzaladı. Aslında Alman kamuoyunda epey bir tartışma yaratmıştı. Yani bir erken seçim öncesinde Erdoğan'la böylesine bir fotoğraf göstermenin ve Erdoğan'ın bunu kendisini iç siyasette kullanma konusunda epey eleştiriler geldi ama Merkel oldukça pragmatik bir şekilde kendi politik geleceğini ve Almanya'nın bölgesel çıkarlarını gözeterek bu ilişki sürdürdü ve son ana kadar da, çünkü Türkiye Almanya için Orta Doğu'da böyle siyaset yapmanın açılacağı kapılardan önemli bir kapı olarak görüldü. Bu önemli kapıyı da sürekli tutmaya çalıştı. Ama bu kapıyı anlayabildiğimiz kadarıyla Türkiye tarafı, özellikle İncirlik üzerinde yapılan tartışmalarda ve şimdi eğer Konya'dan da, çünkü öyle görünüyor ki Alman askerleri Konya'dan da çekilecek. Alman ordusu bir parlamento ordusu olduğu için parlamentonun onay vermediği takdirde onların geri gelip, öyle görünüyor ki oradan da bir çekilme olacak ve bu kapı önemli bir şekilde kapatılmış olacak. O zaman da bu tabii ki gelecek açısından Almanya için büyük bir problem, ama iç politikada ideolojik bir tartışma yürütülmüyor. Yani bu siyasi gelişmenin eğilimlerinin nereye doğru gittiği değil, ama popülist tarzda bir tartışma yapılıyor. Şu anda Almanya 24 Eylül'de genel seçimler yapılacak ve bu genel seçimler öncesinde Türkiye zaten de facto olarak Alman iç siyasetinin bir konusu olmuş. Her televizyon programında, her gazetede Erdoğan'la bundan sonra nasıl ilişki sürdürüleceği konusunda partilere açıklama yapılması, partilerin bu konuda pozisyon belirlemesi istiyor. Eğer partiler bu konuda Erdoğan'a yakın bir pozisyon ya da ona karşı bir şey yapmayacaklarını söylerlerse inanınız ki Alman siyasi karşılığı hiç olmayacak. Çünkü Alman halkı içerisinde de artık bu gidişata bir dur denilmesi, bu otoriterliğe, basın ve düşünce özgürlüğüne, insan haklarına yönelik bu kadar saldırılara tahammül edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Onun için de sosyal demokratlar önce biraz daha yumuşak ve bölgesel çıkarlar açısından daha iyi ilişki içerisinde, ama onlar da şu anda Merkel'den daha radikal bir şekilde ifade ettiler. SPD'nin genel başbakan adayı Martin Schulz önceki gün Merkel'e açık çağrı yaptı. Artık neyi bekliyorsunuz dedi. Yani bu seçim öncesinde Türkiye Almanya'nın açık iç politikası haline gelmiş durumda ve bütün partiler de bunun üzerinden hareket ediyor. Tabii ki ırkçı AfD partisi var burada. O da İslam ve göçmen düşmanlığı üzerindeki konularına şimdi bir de Türkiye ekledi ve böylece bu seçimlerde aslında aynı zamanda partiler iç politikadaki çıkarlar ve iç politikadaki dengeler açısından Türkiye karşı pozisyonlarını daha radikalleştirerek götürecekler. Yani bu gidişat sürecinin böyle...
Ama tabii burada şey yok herhalde, yani tencere dibin kara, seninki benden kara hesabı çok konuşulmuyor anlaşılan. Yani Avrupalılar, çünkü Cumhurbaşkanı'nı daha 2 sene geçmedi ilerleme raporunu yayınlamayı Türkiye'deki seçimler sebebiyle ertelemişlerdi. Avrupa Komisyonu kendisini prenses gibi ağırladığını dile getirdi. Angela Merkel'in mesajlarını biliyoruz. Yani hiçbir şekilde Türkiye'de ilişkileri nasıl ele almalıyız demek hayatı geçirilenler açısından biraz hesap kitap yapmayı gerektirmiyor mu? Bu çok olmayacak diye anlıyorum. Hakikaten öyle mi?
Kesinlikle evet, onlar pek yapılmayacak, çünkü hani eğer çok önceden bugünkü pozisyonlar belirlenmiş olsaydı belki Türkiye'de bu hale gelmeyecekti. Türkiye'deki demokrasi güçlerine daha fazla destek verilseydi, Türkiye'deki siyasi İslam'ın bu kadar gelişmesine destek verilmemiş olsaydı, o zaman belki Türkiye belli noktalar açısından bugüne gelmezdi, daha şey yapardı. Ama o zaman tam tersine bölgesel çıkarlar için bütün yatırım Türkiye'nin yükselen aktörü olarak Erdoğan'a yapıldı. Şimdi ise o defter yavaş yavaş kapatılıyor, ama geçmişe bakıp bir hesaplaşma yok. Bu aynısı Avrupa Birliği için de geçerli. Avrupa Birliği'nin kendisi de bir dönem demokrasi, insan hakları gibi Türkiye'nin büyük bir sıçrama içerisinde olduğunu ifade ettiler. Şimdi ise biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'ndan Avrupa Parlamenterler Konseyi'ne kadar herkes değişik şekilde Türkiye'de müzakerelerin durdurulmasını istiyor. En azından askıya alınmasını istiyor. Şu anda Türkiye'ye yapılan maddi yardımların kesilmesini istiyor. Yani buradan gidişatın Türkiye'deki demokrasi açısından iyi olmadığı açık olarak ortada. Yani Türkiye giderek bir otoriter bir şeye gidiyor ve Merkel bunu konuşmasında özellikle Avrupa değerleri ve NATO değerlerine aykırı bir gidişat var ve bunu durdurmamız gerekiyor diyor. Ne kadar durdurur onu bilemem, ama Avrupa Birliği herhalde önümüzdeki dönem daha bir bütün halinde bir pozisyon belirleyecek bence.
Bir de son olarak NATO meselesini sormak istiyorum. Tabii NATO değerleri deyince herkes aynı şeyleri anlamıyor. Daha olumsuz algılara sahip olanlar da eksik değil. Gerek Avrupa coğrafyasında gerek Türkiye'de. Fakat şunu sormak istiyorum. Çağrılar var NATO Türkiye'ye yanıt vermedi diye. Özellikle 15 Temmuz darbesi sonrasında Rusya ile ilişkilerin daha yakınlaşması. İşte Türkiye'de Almanya'nın, Avrupa'nın ve Amerika'nın bir Suriye'nin kuzeyinde Kürt devleti kurdurmaya çalıştığı algıları var. NATO üzerinden de tartışılıyor bütün bunlar. Çin'den alınan füze, alınmaya kalkışılan füze anlaşması, sonra iptal edilmesi, şimdi S-400'ler Rusya ile. Baktığımız zaman Almanya içerisinde İncirlik ve Konya vakaları üzerinden insan hakları, demokrasi meselesine uzanan bir cephe eklendi ve NATO Türkiye'ye yanıt vermeli deniliyor. Ne demek bu? NATO nasıl yanıt verebilir Türkiye'ye?
Ceyda Hanım şöyle, yani Almanya kendisi baş edemediği bir problemi, özellikle İncirlik ve Konya meselelerinde, bu sefer topu NATO'ya atarak onun üzerinden bunu Türkiye'ye baskı yapmaya çalıştı ama tam karşılığını alamadı. Çünkü NATO evet arabuluculuk yaparız ama biraz da Türkiye ile Almanya'nın kendi arasındaki ilişkileri. Yani sürecin içerisi aslında NATO'da da bu konuda bir görüş, bu konuda Almanya'ya yardım etmesi için girişimler bulundu ama o zaman da Amerika istemedi. Anlaşılan şu ki Amerika Türkiye'nin Almanya'nın İncirlik'te ya da Konya'da bir askeri olarak bir alan tutmasına pek sıcak bakmıyor. Onun için çıkması konusunda Türkiye ile bir görüş birliği içerisinde. Ama diğer bir konu, Türkiye'nin demin sizin söylediğiniz Rusya ile yakınlaşma ya da buradaki tartışmasıyla eksen değiştirmesinin, NATO ekseninden çıkıp işte Şengay eksenine ya da BRIC ülkeleri eksenine ya da Rusya eksenine katılmasının ne anlama geleceği değişik analizlerde, think tank kuruluşlarında değerlendirme yapılıyor ve bu aslında Batı ittifakı için büyük bir tehlike. Türkiye bunu ne kadar yapar bilemiyoruz yani şu anki görüşmelerde ama Batı ile Türkiye arasındaki çelişkiler giderek önceki döneme göre daha da açılıyor ve bu aslında baktığımızda hani Avrupa Birliği içerisinde nasıl bugün İngiltere'nin ayrılması, Brexit süreci gibi bir kopuş süreci olduysa da gelecekte NATO içerisinde de bu türden kopuşlar, ayrılmalar ve çatışmalar olacak. Çünkü sonuçta bir soğuk savaş örgütü ve bir savaş örgütü, eski dengeler üzerine kurulmuş bir örgüt. Şimdi bu örgütün gelecek açısından hep aynı şekilde kalmayacağı da biliniyor. Ben bir yazımda bunu hani Avrupa Birliği için Brexit varsa NATO içinde de önümüzdeki dönemde bir Trexit olursa, yani Türkiye'nin NATO'dan çıkma ihtimali ya da dengeler açısından baktığımızda yok sayamayız. Yani giderek daha karmaşık hale geliyor ve her ülke kendi çıkarına göre hareket ediyor. Dediğiniz gibi Almanya'nın özellikle Kürt meselesi konusunda peşmergelerle, Güney Irak meselesiyle daha yakın ilişki içerisinde olduğunu, askeri yetiştirmesi konusunda epey destek verdiğini biliyoruz. Her ülke kendisini bölgede ve dünya üzerinde yeniden pozisyon almaya çalışırken aslında kimse NATO'nun ortak bir ittifak hareketi içerisinde davranmamız gerektiğini düşünmüyor. Herkes kendi çıkarına göre düşünüyor. Bu kendi çıkarı bazen NATO ile çok uyumlu oluyor, bazen de çelişkili oluyor. Türkiye aslında bugün aynı zamanda bu çelişkiler üzerinde de oynuyor ama önümüzdeki dönem Avrupa Birliği özellikle NATO içerisinde bir ortak hareketi güçlendirmeye çalışıyor. Almanya bu konuda özellikle Fransa ile birlikte Alman Avrupa ordusunu oluşturma, NATO'nun altyapısını da kullanarak bir yeni bir Avrupa ordusu eğer oluşursa o zaman NATO içerisindeki bu çelişkiler daha da derinleşir diye görünüyor. Bu kaç süre önümüzdeki.
Amerika ile de problemler var ama değil mi? Yani Donald Trump ile Almanya arasında uçurumu da anımsamak lazım herhalde.
Kesinlikle. Yani o çelişkilerde zaten Donald Trump'ın Almanların da baştan beri hiç ihtimal vermediği bir kişi ve Avrupa'nın ortak bir birlik halinde hareket etmesine karşı olduğunu biliyoruz. Onun için de o konuda bir uyumsuzluk zaten var ama buna rağmen gelecek açısından Türkiye'nin, yani Türkiye-Alman ilişkileri bağlamında baktığımızda zaten Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki evrimi, Türkiye'nin aslında Avrupa Birliği üyesi olmayacağını herkes biliyor. Yani hiç kimsenin kendisini kandırmasına gerek yok. Avrupa'nın da kandırmasına gerek yok. Çünkü Avrupa Birliği genişleme sürecinden doruk noktasına ulaştı. Şimdi daralma sürecine girmiş bulunuyor. Şimdi bu daralma süreci içerisinde bulunup sağ popülist hareketlerin neredeyse hükümet kuracak duruma geldiği bir Avrupa içerisinde Türkiye gibi hem de bu otoriter ve giderek tek parti, tek adam rejimli olduğu bir ülkeyi NATO'nun Avrupa Birliği içerisine katmak, Avrupa Birliği'ne yeni büyük bir problem katmak olduğunu herkes biliyor. Onun için de yakın dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisinde yer almayacağını herkes biliyor. Az buçuk siyaseti izleyenler bunu Türkiye'de biliyor. Şimdi bütün bu süreç bence Erdoğan geçen BBC'deki röportajında söyledi. Avrupa Birliği bizi almayacağını söylesin de biz de rahatlayalım, onlar da rahatlasın dedi. Ama bunu söylemiyor. Yani Türkiye'de söylemiyor. Evet, biz artık Avrupa Birliği'ne girmek istemiyoruz. Bizim böyle bir şeyimiz yok, vizyonumuz ya da politikamız yok. Biz kendimiz hareket edeceğiz. Onu da diyemiyor. Karşılıklı ekonomik ilişkiler, çıkarlar çerçevesinde bir süre böyle belirsiz bir halde gidecek. Ama ilerleme konusunda bence artık fazla ilerleme olmayacak. Çünkü bütün ülkelerde Türkiye ile yakınlaşma takdirde Avrupa'nın daha fazla çelişkiyle içerisinde olacağı görünüyor. Bunu en çok da Almanya biliyor. Çünkü Almanya Merkel özellikle Avrupa Birliği'ni bir arada tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu yoğun çaba içerisinde de Türkiye ile ilişkilerini biraz da ona göre ayarlayacak bence.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bırakın Avrupa Birliği üyeliğini, siz zaten Brexit diyorsunuz. NATO ile bile ciddi bir sıkıntılı, sancılı dönemin beklediği anlaşılıyor. Bunun Türkiye'ye bir takım dönüşlerin olacağı anlaşılıyor. Çok teşekkürler katkılarınız için, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için.
Ben de teşekkür ediyorum. Yayınlar.
Evet, bugün farklı bir konuyu işlemeye çalıştık. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
$2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. 60 men in the dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. 2 pairs of pants and I'm all half-fist. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children. Morgan's head, and I'm stepping on the devil's tail across the stripes of a full moon's head and through the bars of a Cuban jail. Black lit fingers on a purple knife, flaming but drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife. Admire the view from up on top of the nest. Hey, little bird, fly away home. My house is on fire. Is on fire, children are alone. To the carnival is what she said. $100 makes it dark inside. A million in a drop dead suit. Dutch pink in a downtown train. $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. Hey little bird, fly away home. My house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. My house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. My house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. My house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. My house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. House is on fire. Bye.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk.
Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk.
Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.